gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uğurumuz için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte başladı Hayatın Sesleri. Bizler yine buradayız program ekibimizle birlikte. Didem Östaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya hazırladılar bugünkü programı. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ile birlikte. Speakeriniz ben Nilgün Doruk. Biliyorsunuz haftanın teması yol, yolcu ve yolculuk sevgili dinleyicilerimiz. Yol, yolcu ve yolculuk siz sevgili dinleyicilerimizde neler ifade ediyor, neler düşündürüyor diye soruyoruz. Yolda, yolculukta başınıza gelen ilginç şeyleri bizlerle paylaşabilirsiniz. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızda. Kim bilir, belki de bu paylaşımlarınızın sonucunda yarın bizden, Hayatın Seslerinden bir armağan kazanabilirsiniz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, yol, yolcu, yolculuk deyince neler anlıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, neler paylaşacaksınız bizimle? Bekliyoruz bizlerle paylaşacağınız cümlelerinizi. Ve gelin programımızın ilk müziğine birlikte kulak verelim.
Geçen bütün günler uzun bir yol resmini çizer. Gitmekle varamadım o yollar. Sanki bir rüya gibi emekleyen o küçük adımlar. Düşe kalka yürünen o yollarda. Yaşamın bir tatlı yollarında tek başımıza, kavgalarla büyüdük hep o yollarda. Çıkınca umutlar, anılar, o büyük hayaller, hepsi hala aklımızda. Kahkaha, gözyaşı, hüzün bakışı. Ah, o yollar, bizi yalnızla yollar. Ah, o yollar, bizi yalnızla yollar. Bakmaktan yorulunca gökyüzüne, ardından kapanır kapılar. İşte yeni bir yolculuklardayım. Kim olsam ne yapsam yalnızca ben, bir özlem sürer sabah erkenden. Yollardayım aynı umutlarla. Bekler hırsız duraklarda. Herkes kendi yolunda, yolculuklarda. Çakınca umutlar, anılar, o büyük hayaller, hepsi hala aklımızda. Kahkaha, gözyaşı, hüzün bakışı. Ah, o yollar,
15.11 Türkiye'de saatlerimiz Hayatın Sesleri, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Çantaları toplayıp yola çıkmak, yolculuk yapmak biraz da macera demek sevgili dinleyicilerimiz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Efe Önal ve Doğukan Özlü de yollarda macera yaşamayı sevenlerden. Efe ve Doğukan, Temmuz ayında gittikleri Hollanda'dan Türkiye'ye 21 günde otostop yaparak geldiler. Efe ve Doğukan'ın yolculuk macerası ve yol hikayesini dinlemek üzere sevgili Efe Önal, Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği öğrencisi değil mi? Bizlerle birlikte. Merhabalar sevgili Efe.
Merhaba.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, ilginç bir seyahat olmuş herhalde. Şimdi bizim temamızda yol, yolcu ve yolculuk. Sen çok uzun bir yol kat ettin. Yolcu olarak yolculuk yaptın yanında bir arkadaşınla birlikte.
Evet.
İstersen önce öncesinden başlayalım. Nasıl karar verdiniz? Nasıl çıktınız böyle bir yolculuğa?
Zaten tatilde Avrupa'yı dolaşmayı düşünüyorduk. Ama şimdi de genciz, kanımız deli akıyor falan. Arkadaşım bana teklif etti. Ben gideceğim ve otostopla döneceğim. Kim gelir diye de düşündüm. Aklıma sen geldin. Gelir misin? Ben de iyi dedim, gelirim. Aldık biletleri. Amsterdam'a uçakla gittik. Oradan buraya otostopla döndük.
Peki giderken otostopla döneceğinizi bilerek yola
evet.
çıktınız değil mi?
Evet.
Peki güzergahı nasıl belirlediniz?
Güzergahı aslında önceden belirlemedik. Hani bulunduğumuz bir yerde şimdi şu tarafa mı gitsek yoksa bu tarafa mı gitsek diye düşünüp bazen yazı tura bile atarak yolu seçtik.
Evet, ne kadar sürdü?
21 gün. 21. gün Edirne Hamzabeyli sınır kapısından geçtik.
Evet, şimdi bu yolculuk öyküsünü birazcık dinleyelim. Neler yaşadınız o 21 günde? Şimdi uçakla gittiniz, tamam, orası çok kolay. Sonra indikten sonra neler yaşadınız? Dönüş yolculuğunda neler yaşadınız?
Başta tabii biraz olaya yabancıydık çünkü biz de ilk defa gidiyoruz böyle bir yolculuğa. Gittik Amsterdam'a, kamp kurduk, çadırımızı kurduk. Kamp yeri vardı orada, önceden belirlemiştik orayı.
Hı hı.
Sonra yol boyunca bize yardımcı olacak şeyler öğreniriz belki diye oradaki otostopçularla konuştuk. Sonra bir tane internet sitesi öğrendik oradan. Bulunduğumuz yerden komşu şehirlere daha rahat otostop çekmek için noktalar söylüyordu. O sitenin
Peki,
bize bayağı
çok rahat
oldu.
Yapabildiniz mi otostoplarınızı?
Yani yerinden yerine değişiyor. Almanya'da maksimum 2 saat beklemiştik otostop için ama Romanya'da 16 saat aralıksız çektiğimizde oldu.
16 saat siz sabırla beklediniz ve durmadılar öyle mi?
Evet, evet.
Neler yaşadınız? Peki niye durmuyorlar acaba?
Yani çektiğiniz saat tabii ki çok önemli. Sizin nasıl göründüğünüz çok önemli. Temiz göründüğünüz zaman daha rahat alınıyorsunuz. Bir de bulunduğunuz yerdeki insanların bakış açısı da çok önemli. Mesela hı hı. Almanya'da insanlar Berlin duvarı varken çok fazla otostop çekiyorlarmış. Pek maddi durumları iyi değilmiş.
Hı hı.
Bu yüzden otostopçulara da alışıklar, hatta sempati de duyuyorlar. Ama Romanya otostop konusunda o kadar cana yakın değil. Hatta para istiyorlar otostopçulardan, binerken şu kadar verirsen götürürüm tarzı şeyler söylüyorlar.
16 saat bekledikten sonra o parayı verdiniz mi yoksa?
Hayır, vermedik. Vermeyeceğiz diyor 16 saat bekledik.
Öyle mi? Evet, tabii otostopun zorluğu da var. Şimdi siz uçakla gittiniz.
Evet.
Ailelerinizden giderken uçakla gideceğiz diye izin istediniz
evet.
herhalde değil mi? Dönüşte mi otostopla döneceğinizi öğrendiler? Nasıl oldu?
Yani sadece gidiş bileti aldık zaten.
Hı hı.
Ucuz olsun diye onu da önceden almıştık. Dönüş bileti de almadık önceden. Onlar da biliyorlardı bizim otostopla döneceğimizi. Tabii biraz merak ediyorlardı, gittiğiniz yerlerden haber verin edin diyorlardı.
Hı hı.
Ama biz de restoranlara falan dalıp hiçbir şey yemeden sadece interneti kullanıp tamam ben iyiyim şeklinde mesajlar atıp geri çıkıyorduk. Onları da merakta koymadık yani.
Evet, hiçbir şey yemedik derken nerelerde konakladınız, neler yediniz, neler içtiniz?
Çoğunlukla kamp yerlerinde konakladık ama gittiğimiz bazı şehirlerde kamp yerleri yoktu. Öyle yerler için internetten tanıştığımız insanların evinde kaldık. Ya da bazen...
Nasıl? Gitmeden önce mi kurmuştunuz bu tanışıklığı?
Yok, bunun için internette siteler var. Gidiyorsun,
hı hı.
benim acil kalacak yere ihtiyacım var yazıyorsun. Cevap verenler seni evlerinde ağırlıyorlar. Ama bazen kalacak yer bulamadığımız da oldu. Özel mülkiye
kurmamız gerekti. Evlerde de konakladınız yani.
Evet, bir iki defa evde de konakladım.
Nerelerde, kimlerdi, sizin yaşıtlarınız mıydı? Neler yaşadınız o evlerde örneğin?
Bir tanesi Almanya Münster'de Till diye genç bir marangozun eviydi. O internete yazmış acil durumlarda bana haber verebilirsiniz diye. Biz de aradık onu. Tamam dedi, neredesiniz, geleyim alayım sizi. Geldi aldı bizi, çok da güzel ağırladı. O akşam açık hava pazarı varmış orada. Böyle ikinci el eşyaların satıldığı, orayı gezdirdi. Şehri biraz gezdirdi, sonra eve getirdi. Yataklarımızı gösterdi. Evinin anahtarını bile verdi bize. Ben sabah erken çıkacağım, siz sabah bir şeye ihtiyacınız olursa geri dönmek isterseniz diye. Bayağı cana yakındı.
Ne kadar kaldınız mesela orada?
O evde 2 gün kaldık.
Hı hı, 2 gün kaldınız. Hı hı. Nerelerde konakladınız? Şehirler, ülkeler?
Amsterdam'dan başladık.
Evet.
Ondan sonra Amsterdam'daki kamp yerinde tanıştığımız iki tane Alman çocukla Münster'e geçtik, Almanya'ya.
Onlar da mı sizin gibi otostopla yolculuk yapanlardan?
Onların kendi arabası vardı. Onlar bizi götürdüler. Ondan sonra Hannover'e geçtik. Orada mesela kalacak bir yer bulamadık. O yüzden sabaha kadar bir tane kafede uyanık durmaya çalıştık. Kahve içiyoruz falan. Sabah ilk otostopla gidelim diye. Sonra Berlin'e geçtik. Berlin'de birlikte gittiğim arkadaşım Doğukan bir sene Berlin'de yaşamıştı öğrenci değişim programıyla. Onun evinde kaldı, arkadaşının evinde kaldık. Çamaşır falan yıkadık, o yüzden de güzel oldu. Ondan sonra Berlin'de bir 3-4 gün durduk, vakit geçirdik. Sonra dedik artık Almanya yetti. Leipzig'e gittik. Leipzig'den sonra da Praga, Çek Cumhuriyeti'ne doğru devam ettik.
Evet, tabii bu arada anladığım kadarıyla yeni arkadaşlıklar da kurmuşsunuz. Eski dostları da görme şansı olmuş. En azından Doğukan'ın böyle bir şansı olmuş değil mi orada? Birazcık da onlardan söz et. Yolculukta tanıştığın arkadaşınla mesela hala görüşüyor musunuz? Nasıl bir arkadaşlık kuruldu orada? Çünkü herkes evinden uzakta, çok farklı bir ortamda.
Evet.
Neler düşündürüyor, neler hissettiriyor size?
Yani aslında otostopçuların bizim gördüğümüz kadarıyla farklı bir çevreleri var ve hepsi birbirlerine inanılmaz derecede yardımcı oluyorlar. Hani yol sorduğunuz zaman sizinle gideceğiniz yere kadar götürerek gösteriyorlar. Bir şeye ihtiyacınız varsa hızlıca karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve cidden yakın arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Mesela biz Prag'da Brezilyalı bir kızla tanışmıştık, Maria diye. O otobüsle geziyordu. Bizim otostopla gezdiğimizi duyunca ya ben de çok istiyorum böyle yapmayı, size katılabilir miyim dedi. Ve 4 ülke birlikte gezdik bir hafta kadar. Bizim çadırımızda kaldı bizimle
Peki,
birlikte.
Peki tabii şimdi gittikçe sayınız arttı anladığım kadarıyla yeni kurulan arkadaşlıklarla. Şimdi tabii 2 kişi otostop yapmak farklı, 3 kişi 4 kişi yapmak farklı.
Evet.
O anlamda bir sıkıntı yaşadınız mı?
Maksimum,
ya da yanınızda bir kız arkadaşınız olunca daha mı kolay oldu otostop
yani,
yapmak?
Bazen daha kolay oldu. Ya tabii benim maksimum 2 kişilik yerim var, sizi alamam diyenler de çıktı. Ama normalde durmayacağını düşündüğümüz insanlar da durdu, bizi götürdü belki.
Mesela kimler durmaz diye düşünürsünüz?
Ya genellikle yaşlılar durmuyorlar. Hani 2 tane erkek çocuğu böyle sakallı makallı yolun kenarında durmuşlar, tabela gösteriyorlar. Pek hani...
Tabela gideceğiniz yönün tabelası
evet,
mı?
Evet, gideceğimiz şehrin tabelasını tutuyoruz. Pek istekli olmuyorlar ama bir tane daha kız olduğu zaman yanımızda daha masum bir duruş sergiliyoruz. Özellikle kadın sürücüler için daha güvenilir oluyoruz.
Evet, şimdi sonra gelelim dönüşe. Nasıl dönmeye karar verdiniz? Nerelerden döndünüz? Örneğin tırla döndüğünüzü
evet.
söylemiştin değil mi? Birazcık da ondan söz eder misin? O öyküyü anlatır mısın bize lütfen?
Romanya'ya kadar hiç tıra binmemiştik ama sonra internette okuduk ki Romanya-Bulgaristan sınırına yakın bir yerde bir tane Türk tır parkı varmış.
Hı hı.
Oraya gidersek eğer çok rahat bir şekilde bulabilirmişiz. Ayrıca Türk tırcılar otostopçular arasında da en çok tercih edilenleridir. Hiç yolda bırakmazlar sizi hani. Gördüler mi alırlar, çok sevecendirler. Biz de oraya gittik. Bize yemek ısmarladılar, ettiler. Bir sürü şey yaptılar. Ondan sonra gecenin bir saatinde Metin abi diye bir tır şoförü abimiz dedi kalkın.
Belki şu anda dinliyordur bizi Metin Bey ya da arkadaşları. Çünkü bizim o kadar çok tır sürücüsü dinleyicilerimiz var ki. Onlara da buradan hem iyi yolculuklar dileyelim.
Evet.
Yollar açık olsun.
Güle
güle gidip gelsinler. Sizin gibi pek çok öğrenci getirip götürmüşlerdir herhalde değil mi?
Evet.
Anlattı mı hiç Metin Bey de bu tür daha önce yaşamış mı? Sizin
evet.
gibi öğrenci taşımış mı acaba?
Evet. Erasmusluları almış veya Türk görmüş onları almış. Zaten o tır parkında Fikret abi diye bir abinin tır parkıydı orası da Bulgaristan'da. Oradaki herkes çok cana yakındı ve sıkça alıyorlarmış otostopçular. Ama yine de yahu siz niye bu işi yapıyorsunuz diye sordular yani. Niye normal gezmek varken sefalet içinde gezmek neden diye sordular.
Neden peki?
Yani bazı şeyleri daha gerçek bir şekilde tecrübe edebiliyorsunuz.
Şimdi neleri tecrübe ettiğinizi düşünüyorsun mesela? Böyle bir seyahatin sonucunda neler kazandığını düşünüyorsun?
İnsanlarla ilişkileriniz çok gelişiyor ve aslında hangi kültüre nasıl davranmanız gerektiğini de öğreniyorsunuz bir yandan. Bir de otostopçuluğun ya da gezginliğin diyeyim, turist olmakla bazı farkları var. Mesela ne eğer gibi? Turistseniz gittiğiniz yerin böyle müzeleridir, tarihi yerleridir. Oraları çok görmek istersiniz. Yani gidiş amacınız odur. Ama gezginler bundan çok öteki insanlar veya kültürün kendisini tanımak. Bu tarz sebeplerle giderler ve turistlere göre aslında orada daha çok vakit geçirirler. Hani bir yere gidip sonra oradan ayrılacağınız zaman havaalanına gidip uçakla dönmek farklı bir şey. Gidip yolda 2 saat otostop çekip sonra oradan biriyle arabada sohbet ederken öğrenebileceğiniz şeyler çok daha farklı şeyler oluyor.
Neler öğrendiniz mesela?
Gittiğimiz yerin...
Neler tecrübe ettiniz?
Yani çok garip insanlarla tanıştık. Hani Almanya'da mesela bir rock grubunun vanına bindik. Onlar da Hamburg'a konsere gidiyorlarmış. Onlarla birlikte yol aldık.
Müzik de yaptınız mı yolda?
Yani yanımızda enstrümanlarımız yoktu ama onların müziklerini dinledik. Bize ikramlarda da bulundular. Çok eğlenceli bir yolculuk geçirdik. Veya Suriyeli bir adamın evinin arabasına binmiştik. Ta seneler önce oradan Almanya'ya kadar yayan göçmüş mesela ailesiyle birlikte. İnanılmaz hikayeler dinleme fırsatınız oluyor.
Peki not aldınız mı bunları? Gezi notları gibi.
Evet, yol günlüğüm var benim. Oraya notlar aldım unutmayayım diye. Bir de tanıştığımız herkesle fotoğraf çekildik özellikle sonradan bunları görelim diye.
Anladığım kadarıyla tadı damağınızda kalmış.
Tabii canım, seneye bir daha.
Öyle mi? Evet, çok hoş, çok güzel. Gerçekten seneye ne tarafa gitmeyi planlıyorsunuz?
Artık yine birlikte mi gideriz orasını bilmiyorum ama ikimiz de gönüllüyüz. Polonya'da Woodstock diye bir hippie müzik festivali var. Bu defa Türkiye'den otostopla çıkıp oraya gideceğiz. Orada yine çadırda, festivalde bulunacağız. Ondan sonra da Türkiye'ye mi döneriz, biraz daha mı gezeriz bilmiyorum valla.
Henüz karar vermedik diyorsun. Evet, yol ve yolculuk gerçekten çok keyifli. İşte hem farklı kültürlerden insanlar tanımak, hem de onları özümseyerek hayata geçirebilmek de çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Yol, yolcu ve yolculuk temamızda bizlerle birlikte olduğun, anılarını bizlerle birlikte paylaştığın için. Başka eklemek istediğin bir şey varsa, aktarmak istediğin yolculuğunla ilgili, bizim unuttuğumuz, senin söylemek istediğin, onu da alalım.
Yani genel olarak şunu söyleyebilirim. Otostop cidden gezmenin en eğlenceli yolu. Ve denememiş olanlar varsa cidden denemeleri gereken bir şey. İnanılmaz bir deneyim yani.
Evet, ama aile ne kadar sıcak baktı tabii, birazcık bu taraftan da bakmak lazım. Hani sadece kendi gözlüğünüzle değil, değil mi sevgili?
Tabii, tabii.
Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle belki başka maceralarınızı yine dinleyicilerimizle İnşallah. De paylaşırız. Sevgili İnşallah. Dinleyicilerimiz, Boğaziçi Üniversitesi makine kimya mıydı?
Sadece makine.
Makine mühendisliği bölümünde öğrenci. Sevgili Öfe Önal'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Konuğumuzu uğurlarken yine müzik diyoruz.
yüreğimden, bilmem ama elimden, yoksa özümden. Ah ettikçe kanlar gelir gözümden. İki elim kalkmaz
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyanın en büyük elektronik eşya fuarı IFA 4-9 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde yapıldı. Fuarla ilgili ilginç bilgileri ve ziyaretçilerden alınan sesleri şimdi sevgili Cem Dalaman aktaracak bizlere. Almanya'ya uzanıyoruz ve sevgili Cem Dalaman'ı birlikte dinliyoruz.
Her yıl Berlin'de düzenlenen Uluslararası Elektronik Fuarı IFA'ya bu yıl son dönemlerin en büyük teknoloji trendi olan akıllı elektronik ürünler damga vuruyor. Sektörün vitrini olarak kabul edilen ve Avrupa'nın en büyük tüketici elektronik fuarı olan IFA'ya 1400 civarında şirket katılıyor. Akıllı telefondan bilgisayara, akıllı saatlerden tabletlere son teknolojiyi yakalayan ürünler ön plana çıkanlar arasında şüphesiz ilk sırada. En çok ilgi çeken başka bir ürün kavisli ekranlara sahip televizyonlar ve cep telefonları. Kavisli ekrana sahip olan bu yeni nesil televizyonların görüntü kalitesi standart düz ekranlı televizyonlara göre çok daha yüksek. Kavisli ekranlarda hem ekranın ortasına hem de kenarlara olan uzaklık eşdeğer olduğundan izlenilen filmler veya futbol maçları kullanıcıda 3 boyutlu izleme hissi yaratıyor. Konunun uzmanları kavisli televizyonların ortaya çıkmasıyla son yıllarda 3 boyut teknolojiyle piyasaya sürülen televizyonların geri planda kaldığını, kullanıcıların gözlerinin 3D gözlükle yorulduğunu ancak 3 boyut kalitesi sunan kavisli ekranların gözlüksüz de aynı hissi yarattığını belirtiyorlar. Akıllı etiketiyle sunulan ve her gün daha da ucuzlayan ürünler fuarın gerçekten dikkat çeken doruklar arasında bulunuyor. En çok ilgi gören evlerde tüm donanımların bir arada tek merkezden kontrolüyle hayatı kolaylaştıran akıllı sistemler. Söz konusu sistemler yapay zeka ile adeta evin özel sekreteri gibi çalışmaya doğru ilerliyor. Örneğin buzdolabınızda tereyağınız bittiğinde sistem bunu tespit ederek eksiği kullanıcıya bildiriyor veya kendisi sipariş veriyor. Fuarda görücüye çıkan akıllı saatlerde büyük ilgi topluyor ve hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. 2014 yılında dünya çapında yaklaşık 7 milyon adet akıllı saat satışı gerçekleşmişti. Bu rakamın bu yıl sonuna dek %400 civarında artması ve yaklaşık 30 milyon adet akıllı saatin satılması bekleniyor. Alışık olduğumuz saat kavramını geride bırakan akıllı saatler, akıllı kelimesinin hakkını veren özelliklere sahip. İletişim kurabilen, gündelik faaliyetlerin yanı sıra nabız, vücut sıcaklığı gibi değerleri kayıt altına alan söz konusu saatlerin IFA'da tanıtılan son modellerinde Google Translate çevirisi bulunuyor. Yani kullanıcılar yanlarında bir tercüman varmışçasına gibi bir hizmete kavuşuyor. Sergilenen yeni modellerin kısa süre içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fuara katılan sektör liderlerinin yanı sıra 50'ye yakın çoğu orta ölçekli Türk şirketleri de yeni müşteriler kazanmayı ümit ediyor. İlki 1924 yılında gerçekleşen fuarı bu yıl 200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor ve hem sektör temsilcileri hem de tüketiciler birçok Avrupa ülkesini sarsan ekonomik krizin uluslararası elektronik fuarını teğet geçtiğini belirtiyorlar.
Genel olarak piyasada neler olduğuna bakmak isterim. İşte cep telefonları değişmiş, touchscreen'lere çok geçilmiş.
Kendisine bir şey gönül yapmak istiyor. Para biriktirip izine gitmeyeyim, pahalı televizyon alayım ya da bir pahalı bir anlayı alayım dedikleri var. Tabii doğru.
Çok hoşuma gitti. Benim ne param azalıyor ne çoğalıyor. Eşyalar ucuzluyor. O iyi.
Cem Dalaman, Berlin.
Teşekkür ediyoruz sevgili Cem Dalaman'a. Dünyanın en büyük elektronik eşya fuarı IFA ile ilgili ilginç bilgileri bizlerle paylaştığı ve ziyaretçilerden aldığı sesleri bizlerle paylaştığı için ve yine müzik diyoruz hayatın seslerinde.
Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben. Son gülü soldurup kalbime gömdüm ben. Aşk diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben. Fani bir rüzgardı, durmadı, kalmadı, bir nefesim kadardı. Senden sonrası mı vardı, senden sonrası? Hani bu dağların ardında güneş doğmayacaktı? Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı? Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Hani bundan başka şehirde barış olmayacaktı? Sana sarıldığım an yağmur duracaktı. Sana sarıldığım an yağmur duracaktı.
aşk diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben.
15.37'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. Şimdiki konuğumuz bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Evet, bugün yine çok önemli bir konudan söz edeceğiz. Işık.
Evet.
Işık tüm canlıların yaşamı için çok önemli. Ancak doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda olduğu zaman galiba, değil mi? Yoksa
bir de fazlası, doğru yönde.
Doğru yönde. Evet. Çünkü fazlası kirliliğe yol açıyor ama nedir kirlilik deyince ne anlayacağız? Işığın da kirliliği oluyor mu acaba?
Evet. Aslında kirlilik kavramını ilk defa ortaya atanlar bundan rahatsız olmaya başlayanlar. Yani astronomlar. Onların girişimiyle ışık kirliliği konusunda da bir tanımlama yapılmış. Işık kirliliği çok basit tanımıyla yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış yönde, yanlış miktarda kullanılması. Bu ışık kirliliğinin oluşma nedenleri. Bir sorun olarak görüldüğünde de sorunu küresel algılamak ama çözümünü yerel aramak gereken bir sorun. Çünkü hani ışık sistemini kim kuruyorsa onların çözmesi gereken bir mesele. Yani daha çok yerel yönetimlerin ve ülkelerin yasalarla düzenlemesiyle çözülecek bir sorun.
İyi de nasıl bileceğiz ki doğru aydınlatma nedir?
Evet, bunun için yol gösterenler var tabii. Hı. Yani hani aslında şöyle bir şey var. Bu sene Dünya Işık Yılı 2015. Birleşmiş Milletler bir süreden beri böyle bir şeyi ilan etmiş bulunuyor. Bu nedenle dünyada da bir süredir zaten ışık kirliliği farkındalığı üzerine çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de bu işin öncülüğünü eski TÜGÜN, yani TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nin eski başkanı Profesör Doktor Zeki Aslan öncülüğünde bir ekip yürütüyor. Bu ekibin bütün amacı ışık kirliliğiyle ilgili farkındalığı artırmak. Çünkü sorunun temelinde şöyle bir neden yatıyor. Işık kirliliği kavramı insanlardan çok uzak. Yani bu tanıma
evet, aşina nedir? Değil. Yani, işte ne bileyim, geceleri yollardaki yanan ışıklar mı ışık kirliliğine yol açıyor? Yoksa reklam panolarındaki ışıklar mı ışık kirliliği? Nedir tam anlamıyla?
Evet,
hangisi
ışık
olarak
kirliliği aslında ki? Nasıl oluşur diye baktığımızda hemen karşımıza ilk çıkan yerleşimler elbette kentler, büyük şehirler, hı-hı, büyük yerleşimler. İşte çevremizi, sokakları, parkları aydınlatmak için kullanılan
parklardaki, bahçelerdeki lambalar.
Aklımıza evet. Gelen, yani bir şehri aydınlatmakta kullanılan, binanın yüzey aydınlatmalarından düşününce kullanılan bütün bu ışıkların yanlış yönde, yanlış kaynaktan gönderilmesi yüzünden ışığın, yani bu kaynaklardan çıkan ışığın yer atmosferinden saçılmasıyla, saçılabiliyorsunuz,
evet,
saçılmasıyla
yayılması
ve sonra geri yansımasıyla oluşan bir kirlilik.
Tamam, bu
gökyüzünü
kirlilik
görmemizi engelleyen bir kirlilik.
Siz kime zararı var?
Siz hiç gökyüzünde baktınız mı? Kaç tane yıldız görüyorsunuz?
Işıklardan çok fazla göremiyoruz. Işıksız ortamda çok daha net görüyoruz,
evet,
tabii ki.
Kime zarar var, kime yok ki? Hemen şuradan bahsedeyim ne zararları varmış. Şimdi şehir aydınlatmalarında kullanılan bu yanlışlıklar, işte o yanlışlıkların neler olduğunu biraz sonra sıralayacağız. Bir kere kesinlikle insan sağlığı üzerine doğrudan bir olumsuz etkisi var. Ne yapıyor? Şehir aydınlatmaları aslında gecelerin süresini kısaltıyor. Yani normal bir insanın ihtiyaç duyduğu karanlık miktarını şehir aydınlatmalarıyla azaltmış oluyorsunuz. Hı hı. Sizin vücudunuzun ihtiyaç melatonin üretebilmesi için, bir hormondur biliyorsunuz,
evet,
üretebilmesi için karanlığa ihtiyaç var. Bu karanlık ortamı sağlayamıyorsanız, ki nitekim benim penceremden sürekli bir ışık sızıntısı var gece vakti de olsa.
Hı hı.
Yani doğru ve sağlıklı zinde bir şey oluşturamıyorsunuz.
Uyku
çünkü melanin eksikliğinin kansere, hı hı, kadar giden ciddi sorunları var. Peki bir başka sorun ne? Bir başka sorun doğadaki canlıları çok yakından ilgilendiriyor. Örneğin göçmen kuşlar şehir ışıkları yani üzerinden geçerken gece gündüz arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanıyorlar. Ve bu zorlanma neticesinde ya daha uzun yolculuk yapıyorlar. Yani hani gece olduğunu hı hı. fark edemedikleri için yorgunluktan düşüp ölüyorlar. Ya da ışıkların etkisiyle şaşırıp binalara çarparak ölüyorlar. Ayrıca gecelerin kısalması yüzünden göçmen kuşların daha çok beslendikleri için şişmanlayıp erken öldükleri konusunda da araştırmalar evet, var.
Ciddi zararları varmış evet. yani biz bu kadarını bilmiyoruz evet, tabii.
Örneğin hı-hı. kaplumbağalar. Şimdi hani kaplumbağalar karettalardan söz ediyoruz. Denize ulaşmak için kara ile deniz arasındaki ışık aydınlanma farkını kullanıyorlar. Biliyorsunuz denizler karaya göre karanlıkta daha hı-hı. aydınlıktır. Çünkü hani bir ışığı yansıtma özelliği vardır. Siz kıyıları aydınlatınca bu hayvanlar denize değil karaya doğru harekete geçip yok oluyorlar. Evet, başka bununla bitiyor mu? Hayır. Işık kirliliği su kirliliğine de neden oluyor. Aa, ne alakası var? Hem
yani doğaya ciddi zararları
tabii
var. Ciddi kirletiyor.
Ama bunlar söylenmeden hani sadece gökyüzünü göremiyoruz. Evet. Bunun kimseye zararı var demek pek doğru olmuyor.
Evet.
Işık kirliliği su kirliliğine nasıl neden oluyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi hani doğanın bir döngüsü var. Gece saatleri bir anlamda doğa için bir temizlenme aracı. Planktonlar su yüzeyine çıkarak karanlıkta hı-hı. su üzerindeki işte kirletici maddeleri çoğunu tüketiyorlar. Bu konuda biliyorsunuz hani dünyada çok kirli nehirlerin evet. temizlenmesinde de bu tür canlılar kullanılıyor. Ama siz orayı aydınlatırsanız o zaman planktonlar yüzeye çıkmaktan vazgeçiyor ve suyunuz temizlenmiyor. Ya da işte atıyorum aşırı aydınlatma deniz altındaki yaşamı. Örneğin işte kırmızı mercanların renklerinin solmasına, zaman içerisinde de hayatlarının solmasına neden oluyor.
Sebep oluyor, evet.
Sonra işte tabii bu döngü besin çevrimini etkiliyor. Ekolojik anlamda sıkıntılara yol açıyor. Sonra işte insanın biyolojik saatini bozuyor az önce sözünü ettiğim nedenlerle. Çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Uykusuzluk yaratıyor, işte iş verimi düşüyor ya da o iş verimi tabii günlük bir yerde çalışan olmak zorunda değilsiniz. Yani evinizde
elbette.
Olsanız da bir şey üretme beceriniz azalıyor. Hatta bir gazete haberinde Cinnet Caddesi'nde ağaçların gece aydınlatmaları nedeniyle öldüğü haberi vardı. Neden? Çünkü ağaçlar gece gündüz farkını ayırt edemez bir hale geliyor ve bir süre sonra rutin besin zinciri bozulmaya başlıyor. Bozulunca da ağaçlar ölmeye başlıyor. Yani ışık o kadar da masum bir şey değil. Bir başka konu hava kirliliğini arttırıyor. Ne alakası var diyebilirsiniz.
Evet.
Bizim israf ettiğimiz ya da işte hani bilinçli bir şekilde oluşturmadığımız şeyin aydınlatmaları için tabii ki enerjiye ihtiyacımız var. Bu enerji kaybı yüksek oldukça fosil yakıt tüketiyoruz. Fosil yakıt tüketimi doğal olarak havayı kirletiyor. Dolayısıyla ışık kirliliğinin dolaylı bir etkisi hava kirliliği olarak da karşımıza çıkıyor.
Evet, çıkabiliyor. Çok enteresan.
Evet.
Daha neler var böyle?
Sonra bir şey daha var. Parlak şehir ışıkları, yani bu hava kirliliğinde parlak şehir ışıkları geceleri havayı temizleyen kimyasal tepkimeleri engelliyor.
O zaman en çok İstanbul maruz kalıyor herhalde
Türkiye
buna.
Açısından.
Türkiye
evet,
açısından baktığımızda. Çünkü İstanbul
aşağı yukarı.
Başınızı kaldırıp baktığınızda gece gökyüzünü ışıl ışıl görürsünüz.
Evet, bir de orada nem var ama Ankara'ya giriş yaparken de aynı şeyi görürsünüz. Yani karasal alandaki saçılmalar deniz kısmından daha parlaktır. Hmm. Ankara'yı ne bileyim Polatlı'yı geçtikten biraz sonra ya da Bolu'dan geliyorsanız Kızılcahamam'ı geçtikten biraz sonra gece yolculuklarında Ankara'nın üzerinde kırmızımsı bir aydınlık mutlaka vardır.
Vardır, evet.
Kaldı ki aşağı yukarı bütün şehirlerimizde buna benzer bir durum
ki bunu
yaşanıyor.
Uçaklarda bu belki çok daha net görebiliriz
kesinlikle.
O şehirdeki kirli
kesinlikle,
aydınlatmayı.
Çok, tabii kesinlikle.
Peki bunun için birkaç şey daha var
evet,
dediniz.
Evet, bir şey var onu da hemen söyleyeyim. Lütfen. Sonra bu konuya geçiş yapalım. Şimdi kimyasal tepkimeleri azaltıyor, engelliyor demiştim ya, temizleme, yani araştırmalar gösteriyor ki bu kimyasal temizleme işlemi ışık kirliliği yüzünden %7 oranında azalmış. Ayrıca bir sonraki günün ozon kirlenmesinin habercisi olan kimyasalların da %5 artmasına yol açmış. Hı hı. Bunlar çok ciddi, çok önemli rakamlar. Evet. Işık kirliliği sorununu ortaya astronomlar koydu. Çünkü onlar gökyüzünü gözlemek istiyorlar. Ama ne yazık ki kirlilik buna izin vermiyor. Evet, doğal olarak bütün bunların sonucunda hepimizin karanlığa ihtiyacı var. Yani bu karanlığı bir şekilde korumak lazım. Aslında
nasıl koruyacağız, nasıl yapacağız acaba? Birey olarak yapmamız gerekenler var. Belki yönetimlerin yapması gerekenler var.
Evet, aslında dünyada bu konuda bir hareket başladı. Yani hani biraz sonra biz neler yapmalıyız, hı hı, onu söyleyebilirim ama karanlıkla ilgili olarak şunu belirtmek gerekiyor. Şimdi bu konuda çeşitli dernekler kuruldu. Bir kere karanlık gökyüzü farkındalığı diye bir girişim var. Bu sayede işte Gökyüzü Koruma Birliği diye bir birlik oluşturuldu dünya çapında, uluslararası. Ayrıca Uluslararası Karanlık Komisyonu gibi bir komisyon var. Yani bu artık ciddi bir derde dönüştü dünyada. Bu tarz yapıların çalışmalarıyla ülkeler şimdi kendi ülkelerindeki karanlık bölgeleri korumak için girişimlerde bulunuyorlar. Bunların başında da her zamanki gibi ABD, Kanada vesaire ülkeler yer alıyor. Bunlar koruma alanları, parklar ve koruma yerleri olarak 3 kapsam altında inceleniyor. Hı hı. Parlaklık düzeylerine göre bakılıyor. Zamanımız çok azaldı. Biraz da hızlıca Türkiye'de yapılan...
Müziğimizi çalmayalım çünkü çok enteresan bir konu. Peki. Devam edelim lütfen.
Tamam. Hızlıca şeye geçeyim. Yani bu ışık kirliliği farkındalığı ve Türkiye'nin karanlık bölgelerinin saptanmasıyla ilgili çalışmaları da, hı hı, yine Zeki Aslan ve arkadaşları Türkiye'de hem duyulmasını hem de yayılmasına çaba gösteriyorlar. Bu anlamda da bir ilde, örneğin Eskişehir'de bir çalışma yaptılar son 3 yıl içerisinde. Bu çalışmada şöyle bir tespit ortaya çıktı. 650 bin nüfuslu Eskişehir'in yıllık enerji kaybı 1.4 milyon. Amerikan dolarıyla 700 bin, yani o günkü kurla hesaplanmış bu, hı-hı, TL cinsinden, hı-hı, para ve bir normalizasyonla, yani bunu ülkeye yaydıkları halde yıllık kayıp 160 milyon TL'yi buluyor o günün kuruyla. Hani kur, hı-hı, bugünden hesaplasalar muhtemelen çok daha yüksek rakamlara olacak, çıkacak. Evet. Evet, bizim ülkemizde de ışığı değersizce kullanıyoruz.
Peki ne yapmak lazım? Yani mesela bir santral kurmak çözüm olabilir mi?
Hayır, yapılacak şey tamamen yerel. Yani önce tabii, hı-hı, ilgili yasaların çıkarılması, bu konuda uygulayıcıların, karar vericilerin uygulayıcılar üzerinde yaptırımlar oluşturacak önlemleri almasını gerekiyor. Aslında çok basit şeyler. Örneğin karpuz lamba kullanmayacaksınız şehir aydınlanmasında. Onu perdeleyeceksiniz. Ve yeter dozda...
Oysa bütün parkların, bahçelerin lambaları karpuzdur.
Evet, yeter dozda ışık olacak. Yani ben şimdi kendi evimden dışarı baktığımda sokak lambası benim gözümün içinde parlıyor. Ben 3. katta oturuyorum. Hı hı. Yani eğer o ışığı görebiliyorsam burada bir problem var demektir. Çünkü o ışığın bu tarz aydınlatmalarda...
Yayılması
ışığın,
tabii. gerekiyor.
Hayır, yeter. Belli bir bölgeyi aydınlatması. Üstten kapatılacak, hı hı, yani... Gökyüzünü kaçırmayacağız. Çünkü bir istatistik daha vermek istiyorum. Bu tarz aydınlatmalarda ışığın %73'ü uzaya kaçıyor. Hmm. Yani israfın boyutunu düşünebiliyor, evet, musunuz? Bu konuda dünyada işte çok
ciddi bir rakam, %73.
Ya da işte beyaz aydınlatma kullanmayacaksınız, mavi ledler. Mavi ledlerle ilgili şöyle bir sorun var. Çok kısa dalga boylu oldukları için biz aslında onları beyaz ışık gibi görüyoruz. Ama aynı zamanda gün ışığına karşılık geldiği için enerji tüketimi bakımından ekonomik olmasına rağmen doğaya, çevreye,
floresan sağlığa... Floresan dediğiniz mi bunlar?
LED lambalardan söz ediyorum.
Mavisi de kırmızısı da aynı.
Evet, evet. Ama daha çok mavi renkler. Evet. Yani beyaz ışık verenlerden bahsediyorum. Onlarda büyük sorun var. O lambalarda çok masum değiller sağlık ve doğaya, çevreye verdikleri zararlar açısından. Tabii evlerimiz de küçük. Yani hani bütün bunları yapmak mümkün. Yapmış şehirler de var. Eskiden pırıl pırıl aydınlanırken şimdi böyle gayet basit düzeneklerle neyi değiştiriyor? Tasarım, lambanın tasarımını değiştiriyor. Yani hani daha perdeli bir başlık seçiyorlar. Ya ışık kaynağının türünü değiştiriyorlar. Bir de aydınlatılacak bölgeyle ilgili planların iyi yapılmasını sağlıyorlar. Bunu başarmış yerler var. İnşallah Türkiye'de de buna benzer girişimler bu fedakar kadronun, yani Zeki Aslan ve ekibinin çalışmalarıyla halka yayılmaya, duyurulmaya çalışıyor. Evde de beklenen şey şu: pencerenizi siz perdenizi çekmediğinizde dışarıya ne kadar ışık saldığınıza bakılıyor. Bu ışığı ne kadar düşürürseniz, evet,
bizim evlerimizden.
Bu ışığı ne kadar düşürürseniz işte bu çalışmalara çok katkı yapabilirsiniz. Tabii bu işin hani bu boyutlarından geçtikten sonra gökyüzünün güzelliklerini kaçırmak bir insan açısından bence çok önemli. Çünkü gökyüzü insana kendinin boyutlarıyla ilgili fikir verme ve düşünme fırsatı tanıyan bir şey. Ondan yoksun kalıyoruz. Ya yani gökyüzünü görmüyoruz. Göremediğimiz için ölçeğimizin farkında değiliz. Burnumuz büyüyor. Kendimize olan güvenimiz artıyor ve her şeyi yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Daha da önemlisi astronomların araştırmalarına gerçekten engel oluyoruz. Yani çünkü bu evreni anlamamızı kolaylaştıracak ve bizi daha yeni ufuklara taşıyacak bir bilim dalı astronomi. Buna kıymamalıyız.
Evet, her anlamda olduğu gibi yine böyle de doğaya, çevreye, hatta kendimize zarar vermeye devam ediyoruz.
Evet, yani hani yarattığımız her kirliliğin bedelinin ağır bir şey var, karşılığı var ve bunu ödeyeceğiz.
Bunu da yine biz ödüyoruz.
Biz ödeyeceğiz, evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gerçekten yine çok güzel bir konuyla dinleyicilerimizle buluştuk. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Teşekkür.
Sevgili dinleyicilerimiz, bilim yazarı Sayın Serpil Yıldızlı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında haftanın son gününde yine sizlerleyiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.